Değerli dostlar, Erkam Radyo'ya, Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İlam Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan'la huzurlarınızdayız. Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını önce anlamaya sonra acizane anlatmaya çalışıyoruz diyerek programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Sefalar gördük, sağ olun.
Allah razı olsun hocam. Günümüzden. Hocam tabii bir kez daha hatırlatmış olalım programımızın hemen başında. Biz bu programı muhterem Osman Nuri Topbaş üstadımızın, büyüğümüzün iki ciltlik kitabı olan Erkam Yayınları'ndan çıkan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir Mekke devri, iki Medine devri olmak üzere iki cilt halinde kaleme alınmış. Bu kitabından dinleyicilerimize aktarıyoruz. Bu kitabı kendimize rehber edindik. Buradaki bilgiler ışığında sizlerin de bilgilendirmelerinizle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz.
İnşallah.
Geçen hafta Peygamber Efendimizin nübüvvetinden bahsettik. Nübüvvet ve risalet konusundan bahsettik.
Daha öncesi vahiy konusundan bahsettik.
Bu haftada peygamberlerin sıfatları başlığımız var. Hem gelmiş olan tüm peygamberlerin sıfatları hem de özelde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarını bu konuda dinleyicilerimizle paylaşmış olacağız. Bu vesileyle sözü size bırakmış olalım. Buyurun efendim.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah istifadelerimizi inşallah nasip eylesin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala ali ashabihi ecmaîn. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özelinde konuşuyoruz ama burada peygamberlerin sıfatları konu başlığı aslında. Tüm peygamberlerde yani Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Peygamber'e kadar gelen bütün peygamberlerin ortak vasıfları bunlar aslında. Beş başlık altında özetleniyor. Bunlara ilaveten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı biraz daha böyle faziletli kıldığı ifade edilen kendi hadisi şerifiyle de işaretle buyurduğu ilave diyebileceğimiz 5-6 bahis daha var. Hazreti Peygamber'i diğer peygamberlerden ayıran farık vasfı diyebileceğimiz halleri var. Ama biz genel olarak Hazreti Peygamber'i de içine alan tüm peygamberlerin temel vahiy üzerindeki vazifesi 5 temel üzerinde peygamberlerin sıfatları toplanıyor. Önce buradan başlayalım, sonra inşallah diğer özelliklere girelim. Bunlar birincisi sıdk diye geçiyor. İkincisi emanet, üçüncüsü fetanet, dördüncüsü ismet ve beşincisi de tebliğ. Burada aslında İslam'ı tebliğ edecek olan, aslında Müslümanlığı ve vahiy temsil edecek olan, aslında Allah'ın indirmiş olduğu la ilahe illallah düsturunu fi sebilillah Allah yolunda temsil edecek olan müminlere de bir işaret aslında bu 5 temel vasıf. Normalde yani bir karakter inşasında da insanın günlük yaşamında da dikkat etmesi, hayatında dikkat etmesi gereken özellikler aslında bunlar. Ama peygamberlerde bunlar biraz daha farklı.
Evet. Yani bu sıfatlar şunu demiyor değil mi hocam bize? Ya peygamberlerin özellikleri bunlardı, bilginiz olsun demiyor. Bunlardı, tabii. Siz de benzemeye çalışın.
Tabii yani bu peygamberler sıfatları... Üsve-i Hasene. Ashab suresinde buyurulduğu üzere لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ. Oradaki üsve-i hasene olma, en güzel örnek olma hali, bunu konuşacağız inşallah, oraya da gireceğiz. Halidir bu. Bir peygamberin o vasıfları kendisinde barındırıp o vasıflarla birlikte kabri şerife girmesi hali değil aslında. Dar-ı bekaya irtihal yani vefatı hali değil. Hayatında da örnek olduğu şahsiyetlere bıraktığı mirastır aynı zamanda bu özellikler.
Evet.
Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özelinde düşünürsek ümmeti olanların ve bu konuda hasreten de temsil vazifesi olanların özellikle üzerinde bulunması gereken 5 temel vasıf. Tabii bunlar aynıyla muamele etmez. Mesela peygamberdeki sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ özellikleri bir peygamberin özelliği olarak bizde zuhur etmez. Ama en azından buna yaklaşma, buna yakınlaşmaya çalışma gayretini, çabasını bizde sorumlu olarak sorumlu kılar. Burada kısaca konu başlıklarıyla gidecek olursak, birinci vasıf sıdk. Yani bir peygamberin ilahi emir ve yasaklarda insanlara tebliğde bulunduğu zaman her haliyle hem aktarmış olduğu habere karşı hem de kendi dünyevi haliyle bir güvenilir olma hali, sıdk, doğru sözlü olma hali. Yani sözüne güvenilir, sözüne itibar edilir. Daha önce bir yalana bulaşmamış, yalan söylememiş. Ama bu her halinde bir sadakat. Her halinde bir sadakat. Peygamberlik öncesinde de, peygamberlik sonrasında da. Aslında bizim temel olarak bu beş vasıfta görmemiz gereken, peygamberin sadece peygamber olduktan sonra kazandığı hasletler değil bunlar. Bu hasletler, bu özellikler peygamberin peygamber olmadan önceki özellikleridir de aynı zamanda. Yani Allah'ın peygamberlerine bakıldığında onların mesela yalan söylediğine kimse şahit değil. Hazreti Peygamber özelinde baktığımızda mesela Abdullah bin Selam Yahudi bir alim iken Müslüman oldu. Allah Resulüne iman etti, Allah'a iman etti, Müslüman oldu. Kendisine bu konu sorulduğu zaman yüzünde yalan söyleyecek bir kimsenin ufacık bir emaresini, işaretini bile görmedim buyuruyor. Yani demek ki insanların yalan söyleyebilirliği, yalan söyleme vaziyeti, durumu yüzünden sirayet ediyor. Bu sahabi-i kiram da Hazreti Peygamber'e İslam olmak için geldiğinde onun yüzünde böyle bir hasletin olmadığını müşahede etmiş. Burası önemli bir mesele aslında. Birincisi bu. Bu olayın birinci yansıyan tarafı. İkincisi, kendilerine verilen vahiy ile alakalı herhangi bir yalan ya da herhangi bir kendi dahillerini, müdahalelerini vahye sokmamaları anlamına geliyor.
Evet.
Hani günümüzde birileri diyor ya, işte çok kaba ifadeyle işte eliyle yazdı. Kendi yazdı. Kur'an aslında ilahi kaynaklı değildir tarzında iddialarla bugün bu iddiaları duyuyoruz. Karşımıza çıkıyor bazı mihraklardan. Ama şöyle bir şey var. Ayet-i kerime iki anlamda. Birincisi, peygamberin sıddık olduğunu, innehu kâne sıddıkan nebiyye dediği, demek ki bir sadakat, doğru sözlü olma. Buradaki biraz önce söylediğimiz dünya haliyle olanın yanında vahiy haliyle olanı. Çünkü peygamberlerin iki temel vasfı var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ayet-i kerimede buyurulduğu gibi beşerun mislukum kısmı var. İnsanlara benzeyen bir beşer tarafı var. İnsanlık yönü var. Bunu peygamberimizin beşer oluşunda konuşacağız. Diğer tarafta da yuha ileyye kısmı var. Kendilerine vahiy olunuyor. Buradaki yuha ifadesi failin kendisi olmadığını gösteriyor. Yani kendisine vahiy olunuyor. Yani buna geçişli diyorlar herhalde Türkçe'de. O fiil failin mutlak olarak Cenab-ı Hak olduğuna işaret ediyor. Çünkü vahiy indirme, vahiy gönderme Allah-u Teala'nın kudretinde olan bir şey.
Evet.
O anlamda da peygamberin vahiy içerisinde bir uydurmada bulunması, vahye bir müdahalede bulunması onun sıdk vasfını zedeler aslında. Çünkü vahye sadakat göstermemiş, vahye müdahale etmiş olur. Yine Hakka suresinde var o. Estağfirullah. Ve lev tekavvel aleyna ba'de lekavil le ahadna minhu bil yemin thumma lekata'na minhu'l vetin. Bize atfen bazı sözler uydursaydı eğer, peygamberin bir uydurma hali olacak olsaydı biz onu kuvvetle sımsıkı tutar yakalardık diyor Cenab-ı Hak. Ve hiç de şüphesiz onun şah damarından da koparırdık diyor. Yani şah damarını koparır alırdık diyor. Bu ne demek? Helak ederdik onu demek. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın değil bir vahyin bir satırını kendisini yazması mevcut vahye ufacık bir zerre, tabiri caizse toz kondurma, ki bu kendi ihtiyarıyla olabileceği bir şey değil. Ufak bir zellesi dahi biliyorsunuz peygamberlerde küçük, belki bizim umursamayacağımız derecede çok küçük bazı hatalar olur ama Allah indinde onlar için büyüktür. O yüzden uyarılırlar. Zelle diyoruz bunun adına. Peygamberin yapmış olduğu o küçük bizim umursamadığımız hatalar gibi hatalar. Ama o umursamamazlıktan değil. Onun için gerçekten hatadır bu. İşte orada bile kendisine Allah-u Teala bir uyarıda bulunuyor. Yani bir ikazda bulunuyor. Ayet gönderiyor. İşte Abdullah İbn Ümmi Mektum'un ya Resulallah bana din anlat dediğinde Efendimiz o vakit müşriklerin önde gelenlerine tebliğde bulunurken Efendimizin yüzü hafif bir ekşimişti. Ama bir sahabi peygamberimizin yüzünün ekşidiğini görmedi. Ama ayeti kerime, yani Allah gördü, onu uyarıyor. Abese ve tevella diyor. En ca'ehu l'ame, yani sana geldi, sen ona ekşidin diyor. Yani senin tabiri caizse canın sıkıldı anlamında. Ama oradaki uyarı belki bizim için çok büyük bir uyarı değil ama bir peygamber için büyük bir uyarı. Bu anlamda baktığımızda işte peygamberin kendi yazdığı ya da kendi eliyle kaleme aldığı ifadesi tamamen kapatılmış oluyor. Aslında sıdk dediğimiz peygamberin bir başka manada da vahiy noktasında Allah'tan vahyin kendisine geldiği gibi alıp onu koruyup korunmuş olduğu vahyi insanlara aktarması hali ve oraya hiçbir arıza koymaması hali. Bunu sadece tabii Müslüman olanlar, iman edenler tasdik etmiyor. Hazreti Peygamber'in sıdk ehli olduğunu, sadakat ehli olduğunu, sadık bir kimse olduğunu dönemin kendisine inanmayanları da itiraf ediyor. İşte Ebu Cehil'in Hazreti Peygamber'in karşısına gelip biz sana bir şey söylemiyoruz, getirdiğini istemiyoruz diyor. Sen yalan söylemiyorsun biliyoruz ama getirdiğini istemiyoruz diyor. Onun derdi vahiy ile. Mesela Buhari'de büyük bir rivayet var. Yaklaşık 3 sayfa kadar yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Heraklius hadisi diye geçer. O zaman Bizans imparatoruyken bir kafile halinde Hazreti Peygamber mektup göndermişti kendisine. Davet mektubu. Ebu Süfyan da o vakitler bir kafileyle Şam bölgesindeydi. Heraklius onları çağırtıp bir onaylama yapmıştı. Yani peygamberin peygamberliğini anlamak adına bir takım sualler ortaya atmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 7-8 soru vardı. Bu sorulardan bir tanesi Hazreti Peygamber'in sözünde durup durmadığıydı. Mesela diyor ki orada Ebu Süfyan, tam aslında yalan söyleyip onu zemmetme, karalama hakkı da elime geçmişti ama diyor, kavmim, toplumum beni yalancı kabul eder diyor, çekindim diyor. Hmm. Burada Hazreti Peygamber'in doğruluğunu inkar edemiyor. Kendisi de söylüyor zaten, diyor ki hayır diyor, onun verdiği sözü tutmadığına biz şahit olmadık diyor. İşte sadakat dediğimiz hadise iki manada. Birincisi, şahsi olarak dünya hayatında bir sıdkiyet elde etmiş olması. İkincisi, vahye karşı sorumluluğunda herhangi bir toz zerre koymamış olması ve onu sadakatle aktarmış olması halidir.
Evet.
Sıdk bahsi bu şekilde hocam.
Hocam tam burada şimdi siz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelinde, İşte daha önceki programlarımızda da konuştuk. Evet. Gençliğindeki, çocukluğundaki meseleleri, hadiseleri konuşurken bu sıdk sıfatının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bir vasıf olduğunu, sirayet ettiğini ve oradaki halkın da bunu gayet iyi bildiğini söylediniz. Ki düşmanları bile, sevmeyenleri bile
Ebu Cehil başta
gelip bir değerli eşyasını ancak sen tutarsın bunu elinde deyip sen emanette
burada emin vasfı
var.
Onu geleceğiz biraz sonra.
Veya sen yalan söylemezsin. İşte sadakatinden bahsettik. İşte Hacerül Esved taşını yerine koyma meselesi vesaire. Hakem olayı. Buna rağmen peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktığında işte yeni bir din geldi. Ben Allah'ın Resulüyüm ve böyle böyle ayetler getiriyorum dediğinde kabul etmemelerinin altında ne yatıyor hocam?
Hocam bunun başında kibir var. Hı hı. İkincisi inat var. Üçüncüsü alışkanlıklar var. Şimdi bir insanda bu üç zem hasleti, yani Allah'ın da razı olmadığı bu üç hal birleşince bir kemikleşme oluyor. Bir inat ortaya çıkıyor. Şimdi Ebu Cehil cahil bir adam değil toplum içerisinde aslında. Ebu Leheb de çok cahil bir insan değil. Onlar bazı halleri bilen insanlar, bazı durumları bilen insanlar, okuması, yazması vesairesi de olan insanlar. Azlardan yani bu insanlar. Toplum içerisinde onların bir statüsü var. İnsan ya malının mülkünü kaybetmekten korkar, ya canını kaybetmekten korkar, ya da şanını, şöhretini kaybetmekten korkar. Bunların üçü de kibir üzerine oturuyor. Şimdi onlar toplum içerisinde, mesela İslam tebliğ edildiğinde Hint, Ebu Süfyan'ın hanımı, sonra Müslüman oldu Mekke'nin fethinden sonra, daha öncesinde demişti ki ne yani ben köleyle şimdi eşit mi kabul edileceğim demişti. Yani köleyle ben sıfat olarak aynı mıyım diye itiraz etmişti kendince. Neden? Çünkü onun mantalitesi, yetişmiş olduğu çevre, ortam ve kendi menfaatleri kölenin kendisine hizmet etmesi, tabiri caizse kölenin sırtına binmesini gerektiriyordu. Hı hı. Bunlardan vazgeçemiyor. Yani ya lüksünden vazgeçemiyor, ya konforundan vazgeçemiyor, ya rahatının bozulacağından korkuyor ve gönlü onunla aynı yerde durmak istemiyor. Bu kibre götürüyor insanı. Büyüklenmeye götürüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethederken devesinin üzerinde böyle secde halinde la fahra diyerek girdi Mekke'nin fethine. Hı. Yani övünmek yok, kibirlenmek yok.
Şimdi büyük cihat başladı.
Tabii şimdi daha büyük cihat başlıyor. Tebük seferinden döndüğü gibi yani. Hı-hı. Yani büyük cihattan daha büyüğüne. Nefisle cihat. İşte burada nefse hoş gelen şeyler var. Nefsi böyle gıdıklayan, gıdıklayınca da böyle kahkaha attıran şeyler var. Bunları terk edemiyorlar. Biraz önce söylediğimiz gibi ya kendi şahsi menfaatine dokunuyor, ya ticaretine dokunuyor, ya şanına, şöhretine, namına dokunuyor. Yani dolayısıyla kibrine dokunuyor. Sonrasında bu zihin dünyasına, aklı öne çıkardığı için kendi zihnine ve aklına hitap etmediğinde de bu sefer onu bir aklı zemine oturtmaya çalışıyor. Oturttuğu zemin aciz bir zemin aslında. Akıl aciz. Nas'ın içerisinde düşünülmesi gereken akıl öne geçiyor, kendisine diğerlerini tabi kılmaya başlıyor. Yani aklıyla düşünmeye başlıyor. Heva heves devreye giriyor. Ayet-i kerimedeki buyurulduğu üzere efara eyte men ittehaze ilahehu hava şeklinde dediği gibi ayetin heva heves, kendi iştahları, iştiyakları devreye giriyor. Vazgeçemiyorlar. İşte o yüzden mesela bir Hazreti Osman çok büyük oluyor. Çünkü malını mülkünü Allah yolunda tamamen fakir fukarayla paylaşıp infak edebiliyor. O yüzden Hazreti Ebubekir Efendimiz büyük oluyor. Yani çünkü malının tamamını getirip Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam önüne koyabiliyor. Hazreti Ömer o yüzden büyüyor. Tamamen kendi nefsini ayaklar altına alıp Hazreti Peygamber'in önüne malının yarısını getirip koyabiliyor. Yani kibri bertaraf edip, çünkü kibir kökleri cehennemde olan bir ağaçtır buyuruyor Efendimiz. Tevazu da tam tersi, kökleri cennette olan bir ağaç. Kibir ağacına sarılanlar kendini kökleriyle birlikte cehennem ateşine doğru çekmeye başlıyor. Burada o fedakarlığı yapabilme, o diğergâmlığı sağlayabilme, yani mümin kardeşini düşünebilme, İsar halinde olma, daha ötesi bu tabii. İnfaktan daha öte bir İsar hali olma, kendini, mümin kardeşini kendi menfaatlerine tercih etme hali. Bunlar insana zor gelen hasletler. Vazgeçeceksiniz çünkü. Yani malınızdan vazgeçeceksiniz, kazandığınız değerlerden vazgeçeceksiniz, eski alışkanlıklarınızdan vazgeçeceksiniz. Babalarımızı, dedelerimizi bulduğumuz dinlerden vazgeçeceğiz, belki anlayışlardan vazgeçeceğiz. Ez cümle aslında İslam bizi bir yenileme hareketi yapıyor. Eskiyi formatlıyor, tamamen ortadan kaldırıyor ve yeni bir insan inşası ortaya koyuyor. Aslında doğru olan insanı inşa etmeye çalışıyor. Burada da ister istemez çatışmalar ortaya çıkıyor. Çünkü fedakarlıklar var, bunlar ağır, nefse ağır gelen şeyler.
Evet.
Aynı zamanda şeytan da devreye girince hocam, yani benlik, nefis ve şeytan üçlüsü kişiyi bu tevazu halinden, infak halinden ve doğruyu düşünebilme halinden uzaklaştırıyor. Onların yaşadığı buydu. Bir de toplum içerisinde bir statüleri var. Hı hı. O statüyü kaybetmek istemiyorlar. Şimdi günümüzde de bazı insanlar bunu yaşıyor. Menfaat, yani kendi makamını, mevkiini koruyabilmek için, kollayabilmek için birçok şer'i ya da dinin hak gördüğü ya da emrettiği bir takım hususları kolay bir şekilde silip atabiliyor. Görmezden gelebiliyor. Yani ya da kulak arkası ediyor. Bugün işte biz de ilahiyat fakültesi okuyoruz, mezun olduk vesaire işte. Yok mu bunu yapanlar? Var. Kendi âli menfaatleri önde dursun diye İslam'ın bazı gerçeklerini, realitesini toplumun kendisinin gözüne bakarken bizi yönlendirsin diye başka türlü konuşanlar yok mu? Var.
Var.
Bugün de yaşanıyor. Ez cümle kibir, haset, inat artı âli menfaatleri, menfaate dokunma, kendi şanını, şöhretini, namını kaybetme korkusu, menfaat, biraz önce söyledik, rahatının bozulma korkusu kişiyi herhalde bu tür iman dairesinden uzak tutuyor.
Eyvallah. Evet. Eyvallah hocam. İkinci sıfatımız da emanet.
Evet. Burada hocam yine biraz önce söylediğimiz gibi emanet de Allah Resulü'nün yani kendi vasfında diğer peygamberlere de ait olan vasıflardan. Ama burada yine biraz önce söylediğimiz gibi onun emin olması, güvenilir olması, dürüst ve mümtaz bir şahsiyete sahip olması biraz önceki gibi, yani sıdkta olduğu gibi vahiy öncesi halinde de var, vahiy sonrası halinde de var. Vahiy öncesi halinde biliyorsunuz yani kişinin güvenilir olması hali, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a cahiliyeye dahil olanların, müşriklerin dahi emanetlerini teslim etmeleri, ona güvenip Hacer-i Esved'i biraz önce sizin de söylediğiniz gibi yerine koymasında ona güven duymaları, peygamberin hatta isminin el-emin olmasını sağlamış. İnsanlar Hazreti Peygamber'in ismini zikretmekten ziyade o bir yere geldiği zaman el emin geldi derlerdi. Hmm. Hani kendine güvenilen emin şahsiyet. O geldi derlerdi. Böyle bir durum söz konusuydu. Tabii vahiy için düşündüğümüzde de Allah-u Teala'nın kendisine vahyetmiş olduğu vahyi, Kur'an'ı olduğu gibi koruyarak insanlara aktarması, güvenilir bir şekilde aktarması hali. Yine Araf suresinde buyurulduğu gibi estağfirullah. Ubellihukum risalati rabbi ve ene lekum nasihun emin. Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Sizin için emin bir nasihatçıyım. İnni lekum rasulun emin. Güvenilir bir peygamberim. Neden? Çünkü vahyi Cenab-ı Hak nasıl gönderiyorsa, ama Cebrail aleyhisselam aracılığıyla, ama direkt Hazreti Peygamber'e hangi yollarla, vahyin geliş şekillerini görmüştük. Hangi yolla göndermiş olursa, Peygamber aleyhissalatü vesselamın o vahye bir müdahalesi olmadan, o vahyi koruyarak, sahip çıkarak insanlara ulaştırması halidir. Bu emin vasfı. Bir diğer husus, fetanet bahsi var. Fetanet de peygamberlerde aslında akıl, zeka ve feraset olarak üst bir dereceyi kaplar. Yani normalde bir insana akıllı denir, zeka sahibi denir, feraset sahibi denir. Yani ileri görüşlü, bir takım olayları olmadan önce tahmin edebilme kuvveti, feraset aslında. Ama buradaki peygamberlerde bu üç vasıf aynı anda cem olunur. Yani bir peygamberin akıllı, zeki ve bir takım ilahi o işaretleri görebilen halleri vardır. Yani kur bir mantık değil, bir kuvvetli idrak seviyesidir aslında bu fetanet. O da kalbe bağlı aklın, firaset ve basiretinin ifadesi. Burada peygamber kendisine daha önceden olabilecek herhangi bir meseleyi ya da kendisiyle alakalı ya da İslam'la alakalı herhangi bir meseleyi daha önceden farklı tezahürleriyle görebilme akıl ve yeteneğine sahip. Buna fetanet deniyor. Bu Müslümanlarda, yani peygamberler dışındaki insanlarda buna feraset denir. Hatta Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde ittekû ferasetel mümin leennehu yenzur bi nurillahi buyurur. Müminin ferasetinden korkun der. Çünkü o baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar. Yani mümin kimse, imanı kavi kimse, imanı kuvvetli bir kimsenin olaylara bakış açısı, hadiseye bakış açısı diğerleri gibi olmaz. O farklı bir mahiyet görür o işin içerisinde. Farklı bir şey görür. Bu Efendimizin gençliğinde de vardı. Gençliğinin sonrasında da vardı. Ama buradaki en önemli meselelerden bir tanesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu fetanetini her zaman kullandı. Yanındakilerin de bu şekilde biraz önce saydığımız hasletlerle birlikte yetiştirmeye gayret etti her zaman. Yani bunu kendisine saklı bir kıymet olarak tutmadı bir kenarda. Bu sahabenin, yani kendisine yakın olan Eshab-ı Suffa başta olmak üzere sahabenin önde gelenleri Efendimizin o fetanetinden kendisince bir feraset dersi aldı. Ve bununla yürümeye başladılar. Bunun birçok örneği var. Mesela Hazreti Peygamber'in şahsında Mekke'nin fethi. Hı hı. Hazreti Peygamber bir öncesi Hudeybiye zamanında öyle bir fetanet örneği gösteriyor ki kan dökmeden Mekke'yi fethediyor bir yıl sonra, 1,5 yıl sonra. Mesela sahabisini öyle bir yetiştiriyor ki Hazreti Cafer-ü Tayyar Habeşistan'a gittiğinde Habeş Kralı Necaşi'nin karşısında öyle bir İslam tebliğinde bulunuyor ki tabiri caizse Necaşi'ye La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedirttiriyor. Yani böyle bir feraset yüklemeye çalışıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani evet. Bir insanın aklını gerektiği gibi, yani kellimun nas ala kaderi menazil ukulihim ifadesiyle, yani insanlara aklının aldığı nispetle. Oradaki tabi meselelerden birisi de şu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muhataba göre konuşurdu. Bunu tebliğde de söyleyeceğiz. Bir sonraki başlığımız tebliğ. Hı hı. Muhataba göre konuşurdu. Mesela ayeti kerimeler de ona işaret ediyor. Aklı çok iyi çalışan, feraset ehli, olayları analiz edebilme gücü olan, fehmiyeti, anlayışı kuvvetli kimselere Kur'an-ı Kerim ifadesiyle hikmetle konuşuyor Hazreti Peygamber. Onlara hikmet yönüyle vakayı anlatıyor ve onlar orada anlayış sahibi oluyorlar. Öbür tarafta avam var, sıradan insanlar var, anlayışı normal olan insanlar var, günlük hayatı yaşayan insanlar var. Onlara da mevizayla konuşuyor. Yani onlara da böyle anlayabileceği nasihat kar ve kıssalarla anlatarak bir takım hadisatla yaklaşıyor. Bazen sahabi bazı ayetleri anlayamayabiliyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama gelip bu nedir ya Resulallah diye soruyorlar. Hı hı. Bazen Hazreti Peygamber'in de bazı ayetlerden hangi kastın olduğunu anlayamadığı oluşabiliyor. Orada da Cenab-ı Hak'tan Cenab-ı Peygamber bir izah bekliyor tabiri caizse. Burada Cebrail aleyhisselamla Cenab-ı Allah hangi ayette ne kastedildiğini işaret ederek Efendimiz aleyhisselatü vesselam çıkamadığı yerlerde tamamlayıcılık yapıyor bu anlamda.
Evet.
Evet. Bir diğer meselemiz hocam tebliğ. Biraz önce kısaca giriş yaptık. Aslında tebliğ Allah'tan gelen vahyi, emir ve yasakları olduğu gibi alıp burada aktarmasıdır diyeceğiz ama bu aktarma sadece bir postacı hüviyetinde aktarma değil. Buradaki tebliğ Hazreti Peygamber'in Kur'an ayetlerini yaşayarak, hayata tatbik ederek, hangi ayet nasıl yaşanırcasına göstererek tebliğ yapması halidir. Biz biliyoruz Ashab-ı Suffa'ya 8-10 ayet birden nazil olduğunda ya da 8-10 ayet inzal buyurulduktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayata tatbik dersleri veriyordu. Yani onlar o ayetleri yaşamaya başlıyorlardı. Mesela infak ayetleri geldiyse infakla ilgili Ashab-ı Suffa onu yaşıyordu. Ardından sair ayetlere geçiyorlardı. Yani böyle bir günümüzde yaptığımız gibi açalım meali baştan sonuna kadar okuyalım, bitirelim değil. Peygamberle birlikte. Burası çok mühim. Bazen böyle meal Müslümanları çıkıyor. Burası biraz tehlikeli. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i elbette ki وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ buyuruyor. Yani orada eksik hiçbir şey yok. Ama biz eksiyiz. Akıllarımız eksik. Evet. Anlayışlarımız, fehmiyetimiz eksik. Hazır bulunuşluluğumuz eksik. Yani altyapı yok tabiri caizse. Bu altyapıyı sahabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta olduğu için onunla tamamlıyordu. Biz de o zaman Hazreti Peygamber'in hadisleriyle, yani sünnet-i seniyye ile Kur'an'ı peygamberle anlamaya çalışarak hayata tatbik etmeye gayret edeceğiz. Tabii biz her birimiz mütehassıs değiliz. Her birimiz hadis kitaplarından anlayacak da değiliz, anlayamaya da biliriz. O yüzden burada Müslümana yakışacak olan şey bileni taklit etme, ulemayı taklit etme. İnnel ulema hum varasatul enbiya buyuruyor. Peygamberlerin mirasçıları olan alimler var. O ulemanın yanına girip onlarla bir araya gelmek gerekiyor ya da onları taklit etmek gerekiyor. Burada tabii Peygamberimiz o tebliğ dönemini yaşarken işte bir takım sıkıntılı haller görüyor. Bu sıkıntılı hallere sabırlarda bulunuyor. Demek ki siz Kur'an'ı yaşarken ya da yaşamaya çalışırken bir takım zorluklarla da karşılaşırsınız. O zaman yine peygamberi metoda, edebe sarılmak gerekiyor. Bunların başında tabii işte sabır gerekiyor. Bazen Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem tebliği yaparken hemen etraflıca insanlara değil, yakınında kimler varsa ve enzir aşiretekel akrabiyindeki gibi, yani yakınlarından başla insanları uyarmaya gibi, bu da bize büyük bir mesaj aslında. Yani bir anne babanın evinde evlatlarına, işte bir hocanın sınıfında talebelerine ya da ne bileyim bir imam efendinin camide cemaatine ya da böyle kanaat önderi dedikleri o büyük şahsiyetlerin kendilerine intisap eden, kendi yollarında gidenlerine böyle güzel örnekler olması, onlara bu noktada yakınlarında olanlardan başlayarak tebliğde bulunması daha bereketli ve verimli oluyor. Peygamberimizin kendi yaptığı usulle daha sonra o daireyi genişlete büyük bir mekan oluşmuş oluyor.
Evet.
Burada tebliği zamana, mekana, seviyeye uygun olarak yapmak lazım. Yani tebliğ yapılır ama her zaman da yapılmaz. Hı hı. Bazen tebliğin yapılmaması gereken, durulması gereken, bekletilmesi gereken yerler vardır. Bir de her yerde bu yapılmaz. Ya ben girdim şurada şu tebliği yapayım. Ya adam şimdi küçümsediğimiz için söylemiyoruz ama adam içmiş. Yani kafa ayık değil. Biz ona içkinin haramlığından bahsediyoruz. Ya da ne bileyim bir tarafta kumar oynuyor masada. Adama kumarın haramlığından bahsediyoruz. Bu biraz abes olur diye düşünüyorum. Yani burada biraz farklı bir değer kaybı oluşur diye düşünüyorum. O yüzden neyi ne zaman ve nerede söyleyeceğini mümin bilmeli.
Evet. Hocam biz Hidayet Erdoğan hocamla da çarşamba günleri Tefekkür Ufku programı yapıyoruz.
Evet.
O programda Hidayet hocam bu mesele hakkında konuşurken şöyle bir söz söylemişti. Biz o programlarda emir bil maruf nehyanil münker meselesi üzerine konuştuk. Yaptığınız emir bil maruf nehyanil münker adamın namazını bozduracaksa o tebliği yapmayın demişti.
Çok güzel bir ifade hocam bu. Hocamı da tebrik ediyorum gerçekten. Programı da çok istifadeli. Tesadüf ettikçe ben de dinliyorum.
Allah razı olsun.
Bu çok önemli ama. Yani eğer bir adamın namazına mani olacaksa o zaman namaz tebliği yapmanın bir anlamı kalmıyor.
Eyvallah.
Yani bir insanı buradaki mesele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi mesela tedriciyi yaklaşıyor sahabiye. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e yaptığı tebliğ ile sair sahabiden herhangi birine yaptığı tebliğ aynı kıvamda ve kıymette değil.
Evet.
Ona Ebubekir Efendimiz gibi yapmıyor. Mesela iki bilinen kıyas. Mesela Hazreti Ebubekir Efendimiz'in infakıyla Hazreti Ömer Efendimiz'in infakı aynı değil. Yani Hazreti Ömer Efendimiz ne kadar gayret etse de bir Hazreti Ebubekir'in bir tık önüne geçemiyor.
Evet.
Neden? Çünkü onun menzilesiyle onun menzilesi aynı değil. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e malını mülkünü nasıl tamamını infak ettiği sorulduğunda Hazreti Peygamber soruyor. Allah ve Resulünü bıraktım arkada diyebiliyor. Orada şöyle bir anlayış da var. Yani neticede arkada kalanlar kim? Kızları, hanımı, babası ve annesi. Şimdi kızları kendisinin birebir de mesul olduğu insanlar. Onlar da Allah ve Resulünden razı. Tamam, belki annesi daha sonra Müslüman oldu, babası daha sonra Müslüman oldu. O yüzden onlar için onlar çok fazla ifade etmiyor. Zaten müşriktiler. Sonra Müslüman oldu onlar Mekke'nin fethinden sonra. Ama Fatıma validemizle Ayşe annemiz Müslümandılar ve Hazreti Peygamber'in, Hazreti Ebubekir'in Hazreti Peygamber'e yapmış olduğu infaka razıydılar.
Evet.
Allah ve Resulü'nü bıraktık deyince onlar başımız gözümüz üstüne diyorlardı. Hiçbir tereddüt göstermeden. Hazreti Ömer Efendimiz mesela, yanlış hatırlamıyorsam Sa'd bin Ebi Vakkas vefatına yakın zamanda bir kızı varmış. Ya Resulallah, malının tamamını infak edeyim deyince hayır diyor Efendimiz. Üçte ikisi hayır, yarısı hayır. Üçte birine evet diyor. O da yani biraz evet olabiliriz gibi söylüyor. Yani böyle net olarak tamam üçte birini bırak da demiyor. Yani orada da bile bir tereddütte bulunuyor Efendimiz. Ardından şunu söylüyor. Diyor ki senin ardında eli açık insanlara muhtaç birini bırakmandansa malından bırakman daha evladır buyuruyor.
Evet.
Çünkü senin kızın sabredebilecek mi bakalım o hale? Bu çok önemli. Yani biz günümüzde de böyle infakı yaparken ya da bir iyilikte bulunurken bu etraflıca düşünülmesi gereken bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada kolaylaştırıyor kolaylaştırabildiği kadar.
Evet.
Yani hem tebliğin tedrici yönü hem tebliğin kolaylaştırıcı yönü bizim örnek almamız gereken bir mesele. Biraz önce hocamla sizin yaptığınız programdaki o Hidayet hocamın buyurduğu gibi emri bil maruf ve nehy anil münker gerçekten olması gereken bir haslettir. Yani çünkü kuntum hayra ümmetin uhricet linnâsi ayetinde emri bil maruf ve nehy anil münkeri yapanların bulunması işareti vardır.
Evet.
Bu da tebliğ demektir aslında. Tabi burada Müslümana tebliğ, Müslüman olmayana tebliğden farklıdır.
Evet.
Burayı da kaçırmamak lazım. Yani Müslümana tedricen namaza başlatayım denmez. Ya da Müslümana yavaş yavaş içkiyi bıraktırayım denmez hocam. Müslüman içkiyi bırakacak. Müslüman namaz kılacak.
Dinde zorlama yoktur meselesi var hocam,
evet,
değil mi?
O ayette var zaten. La ikrahe fiddin ayeti. Bu Ayetel Kürsi'nin altında gelen ayet yani o.
Dine girmede zorlama yoktur. Dine girdikten sonra.
Aynı öyle. Dine girmede zorlama yok. Yani bir adamı siz zorla kılıç darbesiyle Müslüman yapamazsınız.
Evet.
Ama ne olur bir adam Müslüman olduktan sonra yeri geldi mi onu zorlarsınız. Hadi deyip kolundan tutup şu abdestini al namaz kılalım dersiniz. Çünkü onun cehennemine sebep olacak. Allah korusun bu mesele belki. Onun için ne yapacaksınız? Orada benim kalbim temize getirtmeyeceksiniz olayı.
Hmm.
Tamam, doğru, kalpleri Allah biliyor. Ama temiz kalp dediğimiz kalp de namazsız, abdestsiz, imansız, İslamsız, Kur'ansız, sünnetsiz olmaz yani.
Evet.
Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani haramla kalp temiz olmuyor. İşin özü bu. Haramla kalp temiz olmuyor. Ya da helal yememeyle, helal içmemeyle kalp temiz olmuyor. Bunların her biri birbirine bağlı. Önemli meseleler.
Velhasıl bir Müslüman tebliğ metotlarını bilecek.
Bilecek.
Hocam. Burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sıfatı da o metotları bize
öğretiyor.
Anlatmış oluyor. Öğretmiş oluyor. Hocam sohbet çok güzel.
Son bir ismet var, ona da kısaca söyleyelim hocam.
Tamam, ondan sonra da müsaade isteyelim.
Peki.
Buyurun.
Burada ismet de peygamberlerin korunmaklığı, korunmuşluğu, yani günahtan, hatadan beri olmaklıkları. Buradaki zelle, biraz önce söylediğimiz zelle hali, hı-hı, dışında kasti bir hata. Bilerek yapılan bir hatadır aslında. Yani peygamberlerin hem haberin, getirmiş oldukları vahyin hem de dünya hayatlarında kendilerinin günahtan, fuhşiyattan ya da herhangi bir arızadan, hatadan, çünkü biliyorsunuz insan beşer olarak doğal bir hal taşır. O halde de her türlü sıkıntı karşısına çıkar. İşte insan zayıftır, acizdir. Bazen zalimdir, kendine zulmeder. Böyle bir takım olumsuz hasletleri vardır. Bunlar insana hata yaptırır, bazen unutturur, bazen insanı yanlışa sevk ettirir. Bu peygamberler de ilahi kontrol altındadır. Hı hı. Allah onları böyle bir hatada, özellikle vahye verecek olan, vahye karşı verilecek olan bir hatada muhafaza eder, korur. Bu haliyle de ismet sıfatı peygamberlerde tezahür etmiş olur hocam.
Evet. Bu saymış olduğumuz sıfatlar hocam, tekrar hatırlatmış olalım dinleyicilerimiz için. Sıdk, emanet, fetanet, tebliğ ve ismet
sıfatları.
Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş olan tüm peygamberlerin sıfatlarıydı.
Evet.
Bunu işte Peygamber Efendimiz'den de örnekler vererek, diğer peygamberlerimizden de örnekler vererek açıklamış olduk.
Burada bir sonraki bir şey hocam. Var hocam. Hı-hı. Peygamberimizin kendi ifadesiyle diğer peygamberlerde olan sıfatlardan dışında kalan, bende olan hasletler de var diye. Yani Efendimiz'e hasleten verilen hasletler var. Bunu bir dahaki derse inşallah
dahaki
ilave edelim.
Onları aktarmış olacağız kıymetli takipçilerimize, dinleyicilerimize. Değerli dostlar, Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programının bu haftalıkta sonuna geldik. Bu hafta peygamberlerin sıfatlarından bahsettik. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Hazreti Adem aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberlerimizin sıfatlarından bahsettik. Bu sıfatlar bize ne ifade ediyor? Bu sıfatları hayatımızda nasıl tatbik edebiliriz? Bunları konuştuk. Bir sonraki hafta yine Peygamber Efendimizin hayatından hayatımıza güzellikler taşımaya devam edeceğiz.
İnşallah.
Hoşça kalın efendim.